Ayrımın Altı, Kurtuluş Projesi, End of Air, sayfa 170. Kokpitten ayrılmadan önce teleskop ekranına son bir kez göz atıyorum. Neden bilmiyorum. Etrafımdaki uzaylı gemilerinin ne alemde olduğunu görmek için belki de. Blip A uzayda dönüyor. Uçlar uca dönüyor. Tahminen Meryem Ana ile aynı hızla. Sanırım benim santrifüj için döndüğümü görüp bunun başka bir iletişim yolu olduğunu düşündüler. İnsanlığın zeki bir uzaylı ırkla ilk yanlış anlaşması. Bunun bir parçası olduğum için memnunum. Silindiri laboratuvar masasına koyuyorum. Nereden başlamalı? Her yerden. Bir Geiger sayacıyla radyoaktif mi değil mi diye bakıyorum. Değil. Bu güzel. Sertliğini ölçmek için çeşitli şeylerde silindiri dürtüyorum. Sert. Metale benziyor ama metal hissi vermiyor. Geçirgen mi diye görmek için bir multimetre kullanıyorum. Değil. İlginç. Bir çekiçle keski alıyorum. Gaz kromatograf için silindirin yapıldığı materyalden bir parça istiyorum. Böylece silindirin hangi elementten yapıldığını öğreneceğim. Çekiçle birkaç kere vurduktan sonra keskiden bir parça kopuyor, silindir içe bile göçmedi. Silindir gaz kromatografına girmeyecek kadar büyük. Ama taşınabilir bir X-ray spektrometresi buluyorum. Bir barkod okuyucuya benziyor. Kullanması kolay ve bana bu cismin neden yapıldığını söyleyecek. Kromatograf kadar doğru sonuç vermez ama hiç yoktan iyidir. Kısa bir taramanın ardından cihaz bana silindirin ksenondan yapıldığını söylüyor. Ne? Düzgün çalıştığından emin olmak için spektrometreyi çelik laboratuvar masasının üzerinde deniyorum. Demir, nikel, krom falan gösteriyor. Göstermesi gerekenleri. Tekrar silindir üzerinde deniyorum ve ilk testimdeki saçma sonucu alıyorum yine. Dört kez daha deniyorum ve her seferinde aynı cevabı alıyorum. Peki testi neden bu kadar çok sefer tekrarladım? Çünkü bu sonuçlar hiç akla mantığa uygun değil. Ksenon bir soy gaz. Hiçbir şeyle tepkimeye girmez. Hiçbir şeyle bağ oluşturmaz. Ve oda sıcaklığında bir gazdır. Ama bir şekilde bu katı materyalin parçası. Ve hayır, silindirin içinin ksenonda dolu olduğu anlamına gelmiyor bu. Spektrometreler derin, içerikli taramalar için kullanılmaz. Size sadece yüzeyde ne varsa onu söyler. Cihazı altın kaplı bir nikele tutarsam bana bunun %100 altın olduğunu söyler çünkü görebildiği bununla sınırlıdır. Bana sadece silindirin yüzeyindeki moleküllerin neden oluştuğunu söyleyebilir. Görünüşe göre bunlar ksenondan oluşuyorlar. Taşınabilir spektrometre alüminyumdan aşağıdaki elementleri tespit edemiyor. Yani orada karbon, hidrojen, nitrojen gibi başka elementler de olabilir. Ama cihazın aradığı içindeki elementler söz konusuysa şu anda saf ksenonla karşı karşıyayım. Nasıl ya? Bir tabureye çöküp gözlerimi silindire dikiyorum. Bu ne tuhaf bir cisim. Bir şeylerle tepkimeye giren soy gazlara ne isim verebilirim ki? Soysuz gaz. Apışıp kalmanın iyi bir yan etkisi de var. Silindire gerçekleştirdiğim bitmek bilmeyen saldırıma ara verip silindiri gözlerimle inceliyorum. İlk kez silindirin tepesinden bir inç aşağıda çevresini dolaşan ince bir çizgi olduğunu görüyorum. Tırnağımla orayı hissediyorum. Bir tür çentik olduğu belli. Bu bir kapak mı? Belki de böyle açılıyordur. Silindiri elime alıp üstünü çekerek çıkarmaya çalışıyorum, etkilenmiyor. Birden çevirerek açmaya çalışıyorum, yine bana mısın demiyor. Öte yandan uzaylılar sağ sıkar sol gevşetir kuralına biat edecekler diye bir şey yok değil mi? Kapağı sola çeviriyorum, dönüyor, kalbim pırpır ediyor. Çevirmeye devam ediyorum. 90 derecenin ardından açıldığını hissediyorum, iki parçayı çekerek ayırıyorum. İki yarının içinde de karmaşık şeyler var. Bir tür modele benziyorlar. İkisi de en alt kısımlarından çıkan kıl inceliğinde iğnelere sahip ve bu iğneler çeşitli büyüklüklerdeki kürelere uzanıyor. Hareket eden bir parça çarpmıyor gözüme ve her şey kutuyla aynı acayip maddeden yapılmışa benziyor. Önce alt parçaya odaklanıyorum. Bir yerden başlamak lazım. Tek bir kılın ucunda soyut bir heykel mi? Her biri dik duran ana gövdeden kenarlara uzanan, daha ince kıllar tarafından havada tutulan misket büyüklüğündeki bir küre ile BB boyutundaki bir küre. Ayrıca iki kürenin üst kısımlarını birbirine bağlayan tuhaf parabolik bir şekil de var. Tüm bu düzenek bana tanıdık geliyor. Nereden? Petrova hattı diye aykırı veriyorum. Bu kavis şeklini ezberden tanıyacak kadar çok kez gördüm. Kalbim küt küt atmaya başlıyor. Büyük küreyi işaret ediyorum. O zaman sen bir yıldız olmalısın, şu ufaklıkta bir gezegen. Bu uzaylılar astrofajdan haberdar ya da en azından Petrova hattından. Gerçi bu bana yeni bir şey söylemiyor. Yakıt olarak astrofaj kullanan bir gemideler. Astrofajdan haberdar olacaklar tabii. Ayrıca Petrova hattı olan bir güneş sisteminde sohbet ediyoruz. Bu da şaşırtıcı değil yani. Kim bilir, burası onların ana sistemi bile olabilir. Bu iyi bir başlangıç ama. Motorlarımızı yakarak konuşuyorduk. Yani onlar da benim astrofaj kullandığımı ve gemimin yardımıyla Petrova frekansını görebildiğimi biliyorlar. Bunlar ışığında benim de Petrova hattını görebildiğim sonucunu çıkarmışlar. Akılları çalışıyor. Zamazingo'nun diğer yarısına bakıyorum. Kabın alt kısmından düzinelerce kıl yükseliyor. Her biri farklı uzunluklarda ve her biri bir milimetreden daha ufak bir küreye sahip ucunda. Kıllardan birini parmağımla dürtüyorum ve bükülmüyor. Daha da sert bastırıyorum. Sonunda Zamazingo masada kayıyor. Bu kıllar bu kadar ince bir şeyin olması gerekenden çok daha sağlam. Demek ki bir şeylerle tepkimeye girmesini sağladığınızda ksenon epey sağlam bir materyal. Yufka bilim insanı yüreğimi korkutuyor bu. Bunu aklımdan çıkarıp işime odaklanmaya çalışıyorum. 31 kıl sayıyorum. Her birinin ucunda bir küre. Sayarken özel bir şey fark ediyorum. Diskin tam ortasında dikili bir kıl var ama diğerlerinin aksine ucunda bir küre yok. Daha yakından bakabilmek için gözlerimi kısıyorum. Tek bir küre yerine farklı boyutlarda iki küre ve bir kavis var. Tamam, anlıyorum. Zamazingo'nun diğer yarısında bulunan Petrova hattı modelinin çok küçük bir replikası bu. Belki 20'de biri. Ve o küçük Petrova hattı modelini farklı bir kıldaki başka bir küreye bağlayan daha da ince bir kıl var. Gerçi hayır, tam bir küre değil. Bu başka bir Petrova hattı modeli. Başka model var mı diye Zamazingo'nun kalanını arıyorum ama başka görmüyorum. Ortadaki ve biraz kenardaki var sadece. Bir dakika. İçinde laboratuvar bilgisayarı paneli bulunan çekmeceyi açıyorum. Şu sonsuz referans materyallerinden yararlanmanın vakti geldi de geçiyor. Aradığım bilgiye sahip devasa bir döküm buldum. Bunu Excel'e taşıdım. Strat iyi test edilmiş ticari ürünlere bayılıyor ve üzerinde çeşitli işlemler yaptım. Çok geçmeden ihtiyaç duyduğum veri krokisine ulaşıyorum ve tutuyor. Yıldızlar, kılların ucundaki ufak küreler birer yıldız. Elbette onlar birer yıldız. Başka nerede Petrova hattı olsun ki? Ama öyle rastgele yıldız değil bunlar, belli başlı yıldızlar. Tau Ceti tam merkezde, diğerleri de birbirlerine görece doğru pozisyondalar. Haritanın bakış açısı biraz tuhaf. Kürelerin elimdeki veri krokisindeki konumlarına uydurmak için Zamazingo'yu 30 derece açıyla tutup biraz döndürmem gerekiyor. Ama elbette dünyanın verisi referans noktası olarak dünyanın yörünge düzlemini alıyor. Başka gezegende yaşayanların da farklı koordinasyon sistemleri olur. Ama neresinden bakarsanız bakın sonuç değişmiyor. Zamazingo yerel yıldızların bir haritası. Derken birden merkezi küreyi, yani Tau Ceti'yi başka bir küreye bağlayan şu küçük kıl fazlasıyla ilgimi çekmeye başlıyor. Kataloğumda ona tekabül eden yıldıza bakıyorum. 40 Eridani adı. Bahse varım, Blip A mürettebatı oraya yuvan diyordur. Mesaj bu işte. Biz 40 Eridani sisteminden geliyoruz, şimdi de Tau Ceti'deyiz. Ama mesajda bundan daha fazlası var. Aynı zamanda 40 Eridani'nin Tau Ceti'de olduğu gibi bir Petrova hattı var diyorlar. Soluklanıp bunu hazmetmeye çalışıyorum. Siz de bizimle aynı gemide misiniz diyorum. Elbette öyleler. Astrofaj tüm yerel yıldızlara bulaşmış durumda. Bu uzaylılar 40 Eridani'nin çevresinde dönen bir gezegenden geliyorlar ve 40 Eridani dünyanın güneşi gibi enfekte. Bilimde ilerlemiş görünüyorlar. O yüzden onlar da bizim yaptığımızı yapmışlar. Bir gemi inşa et ve neden ölmüyor öğrenmek için Tau Ceti'ye git. Vay anasını diyorum. Evet, dereyi görmeden paçayı sıvıyorum. Belki onlar Petrova hattından astrofaj alıp buna şükrediyorlardır. Belki astrofajı icat eden onlardır. Belki Petrova hattı gözlerine güzel geliyordur. Bu birçok farklı anlama geliyor olabilir. Ama bunlar arasındaki en muhtemeli, benim taraflı olduğu şüphe götürmez görüşüme göre buraya bir çözüm bulmaya gelmiş olmaları. Uzaylılar, hakiki uzaylılar. 40 Eridani sisteminden gelen uzaylılar o zaman Eridanyanlar mı oluyorlar? Söylemesi zor, akılda tutması daha zor. Eridanlar? Hayır. Peki ya Eridiyanlar desek? Kulağa iridyum gibi geliyor ki bu da periyodik tablodaki havalı isimli elementlerden biri. Evet, onlara Eridiyanlar diyeceğim. Ve onlara nasıl bir cevap vereceğim de bence gün gibi ortada. Birkaç gün önce laboratuvarı didik didik aramıştım. Çekmecelerden birinde bir elektronik kiti vardı. İşin zor kısmı hangi çekmecede olduğunu hatırlamak. Hatırlamıyorum tabii ki. Bir süre arayarak ve üstü kapalı küfürler ederek geçiyor ama sonunda buluyorum. Benim kısanetim yok. Bu tuhaf uzaylı bileşenine bu ismi vereceğim ve beni durdurabilecek kimse yok. Öte yandan lehimim ve havyam var. Lehimden ufak bir parça kırıyorum, ucunu eritip Tau Ceti küresine yapıştırıyorum. İyi yapışıyor ki bu rahatlatıyor beni. Ksenonitle ne olacağını bilemiyor insan. Bu yıldızcıklardan hangisinin sol, yani dünyanın güneşi olduğunu doğru belirlediğimden emin olmak için bir kere, iki kere, üç kere kontrol ediyorum. Sert parafin bulana kadar laboratuvarda aranıyorum. Biraz dürtme, ateş ve hafif küfürle bana gönderdikleri Petrova ikonunun zayıf bir kopyasını yapmayı başarıyorum. Modeldeki solun üzerine yapıştırıyorum bunu. Fena görünmüyor. En azından ne olduğunu anlamalarına yeter gibi. Bir göz gezdiriyorum. Ksenonit kılların ince düz hatları benim yamuk yumrulu lehim eklentim ve uyduruk parafin modelimle mahvolmuş durumda. Biri gidip bir Da Vinci tablosunun köşesine pastel boyayla ekleme yapmış gibi görünüyor ama elimden bu kadarı geliyor. Zamazingo'nun alt ve üst kısımlarını birleştirmeye çalışıyorum. Eşleşmemekte inat ediyorlar. Tekrar deniyorum. Yine işe yaramıyor. Erdiyanların bu zamazingoyu ters elle kapattıklarını hatırlıyorum. Ben de benim için normalde kapak açma hareketi olan hareketi yapıyorum. İki parça kusursuzca bağlanıyor. Şimdi sıra bunu onlara geri atmakta, nazikçe. Ama bunu yapamam. Gemi böyle döndüğü sürece olmaz. Bu halde hava kilidinden çıkmaya kalkarsam uzaya savrulurum. Zamazingoyu alıp kumanda odasına tırmanıyorum. Sandalyenin kemerini takıp gemiye dönmeyi bırakmasını emrediyorum. Geçen sefer olduğu gibi odanın yana yattığını hissediyorum. Gerçi bu sefer diğer yana yatıyormuş gibi geliyor. Bir kez daha odanın aslında yana yatmadığını, bunun benim yanal hızlanma algımla alakalı olduğunu biliyorum ama neyse. Yer çekiminin azaldığını ve ben tekrar 0G'ye dönene kadar odanın yana yattığını hissediyorum. Bu sefer başım dönmüyor. Herhalde kertenkele beynim yer çekiminin kafasına göre gelip gittiğini kabullenmiş. Tekrar asıl pozisyonuna dönen mürettebat kompartımanının nihai bir tıklamayla yerine oturmasıyla operasyon sona eriyor. GDF elbiseme giriyorum, zamazingoyu alıyorum ve bir kez daha uzaya çıkıyorum. Bu sefer iplerle gövdeye tırmanmama gerek yok. İpimi hava kilidine takmam yeterli. Blip Ağa dönmeyi kesmişti. Muhtemelen Meryem Ana durduğunda durmuştu ve hala 217 metre uzakta. Bu pası atmak için Joe Montana olmam gerekmiyor. Zamazingo'yu Blip Ağa'ya doğru ittirmem yeterli. Gemi 100 metreden uzun, her türlü isabet ettiririm herhalde. Zamazingo Eridyanların gemisine doğru süzülüyor, ben de kendi gemime dönüyorum. Pekala millet diyorum, düşmanımın düşmanı dostumdur. Astrofaj sizin de düşmanınızsa o zaman dostunuzum. Teleskop ekranını seyrediyorum. Arada sırada başka yere baktığım da oluyor. Bazen navigasyon panelinde Klondike Solitaire oynuyorum. Ama teleskopa göz atmadan birkaç saniyeden fazla geçirmiyorum asla. Laboratuvardan getirdiğim bir çift kalın eldiven süzülerek kaçmaya çalışıyor. Onları kıskıvrak yakalayıp pilot koltuğunun arkasına sıkıştırıyorum. 2 saat oldu ve uzaylı dostlarım hala bir şey demedi. Başka bir şey dememi mi bekliyorlar acaba? Onlara hangi yıldızdan geldiğimi daha yeni söyledim. Şimdi konuşma sırası onlarda, haksız mıyım? Sırayla konuşma konseptleri var mı ki mesela, yoksa bu sadece insanlara özgü mü? Ya eridyanların ömürleri 2 milyon yılsa ve onlar için cevap vermeden önce bir asır beklemek kibar bir davranış sayılıyorsa? En sağdaki kırmızı 7'den nasıl kurtulacağım? Destemde hiç siyah 8 kalmadı ve hareket. Teleskopa doğru öyle hışımla dönüyorum ki bacaklarım kumanda odasının ortasında havaya yükseliyor. Bana doğru gelen başka bir silindir daha var. Herhalde çok kollu robot az önce fırlattı silindiri. Radar ekranını kontrol ediyorum. Blip be, saniyede 1 metre hızla bana doğru geliyor. Elbiseyi giymek için sadece birkaç dakikam var. GDF elbisesine girip hava kilidinin içindeki basıncı boşaltıyorum. Dış kapıyı açtığımda döne döne üzerime gelen silindiri görüyorum. Önceki silindir de olabilir, yeni bir silindir de. Ve bu sefer doğrudan hava kilidine doğru geliyor. Herhalde gemiye giriş çıkışı yaptığım yeri gördüler ve işleri benim adıma kolaylaştırmaya karar verdiler. Ne inceler. İyi nişan almışlar hem de. 1 dakika sonra silindir doğrudan açık kapaktan içeri giriyor. Silindiri yakalıyorum. Blip A'ya doğru el sallayıp kapıyı kapatıyorum. El sallamanın ne olduğunu bilmiyorlardır muhtemelen ama yine de içimden geldi. Kumanda odasına dönüp GDF elbisesinden çıkıyorum ve silindiri hava kilidinde süzülürken bırakıyorum. Amonyak kokusu ağır ama bu sefer hazırlıklıyım. Kalın laboratuvar eldivenlerini giyip silindiri kavruyorum. Ateş geçirmez eldiven giyerken bile cismin sıcaklığını hissedebiliyorum. Soğumasını beklemem gerektiğini biliyorum ama beklemek istemiyorum. Önceki silindire benziyor. Yine ters tarafa çevirerek açıyorum. Bu sefer içinde bir yıldız haritası yok. Harita yerine bir model var. Neye bakıyorum şu anda? Kabın altından yükselen bir kıl yamuk bir şekli havada tutuyor. Hayır, bir tüple bağlanan 2 yamuk şekil var. Hey, 1 dakika. Şekillerden biri Meryem Ana, ah, diğeri de Blip A. Modellerin üzerinde herhangi bir detay ya da doku yok. Ama neyi temsil ettiklerini anlamama yetecek kadar benziyorlar. O yüzden işlevlerini yerine getiriyorlar. Meryem Ana 3 inç uzunluğundayken Blip A'da 8 inçe yakın. Ulan ne büyük gemi ya. Ve 2 gemiyi birbirine bağlayan tüp Meryem Ana'nın hava kilidine bağlanıyor. Ve Blip A'nın elmas şeklindeki kısmının tam ortasına uzanıyor. Tünel hava kilidi kapımı tamamen içine alacak kadar geniş. Tanışmak istiyorlar. 16. ayrımın sonu. Sayfa 179.